The Asus Transformer Book Trio with Intel inside. Asus, we transform.
Herkese merhaba, ben Erdo Öza. Yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda Asus'un ikisi bir arada formundaki tablet bilgisayarı Transformer Book T100'ü inceliyorum. Tablet bilgisayar dünyasının iddialı üreticilerinden biri olan Asus, önümde duran Transformer Book T100 modeliyle Windows 8.1 işletim sistemi ve Intel'in Bytrail Quad adlı yeni nesil işlemci platformunu bir arada sunuyor. Gelin şimdi Asus Transformer Book T100'ün teknik özelliklerine daha yakından bakalım. Asus Transformer Book T100, 1366x768 piksel çözünürlük desteği sunan 10.1 inç büyüklüğünde IPS ekrana sahip. Intel'in standart olarak 1.33 GHz hızında çalışan, turbo özelliği devreye girdiğinde ise 1.86 GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen 4 çekirdekli Atom Z3740 işlemcisinden gücün olan tablet, görsel işlem tarafındaysa Intel'in işlemciye entegre olarak gelen 7. nesil HD grafik birimini kullanıyor. Depolama için 32 GB eMMC NAND flash birimine sahip olan ve SD kart slotu ile hafıza arttırımını olarak tanıyan Transformer Book T100, 1066 MHz hızında çalışan düşük güç tüketimli 2 GB LPDDR3 bellek kullanıyor. 802.11n ve Bluetooth 4.0 kablosuz iletişim teknolojilerinin desteklendiği tablet, aynı zamanda depolama sürücüleriyle yüksek hızlı veri bağlantısı için USB 3.0 teknolojisini de beraberinde getiriyor. Asus Transformer Book T100'ün sadece tablet kalınlığı 10.4 mm iken, beraberinde gelen klavye istasyonunu taktığımızda ise bu değer 23.6 mm'ye çıkıyor. Tabletin ağırlığına baktığımızda ise klavyesiz olarak 550 gram, klavyesini taktığımızda ise yaklaşık olarak 1 kilogram olduğunu görmekteyiz. 32 bit Windows 8.1 işletim sistemi yüklü olarak gelen Asus Transformer Book T100, ihtiyaç duyduğu gücü ise 31 watt saat kapasiteli 2 hücreli pilden alıyor. Önümde duran Asus Transformer Book T100 tasarım olarak ikisi bir arada formundaki bilgisayarların en yeni temsilcilerinden birisi olma özelliğine sahip. Standart haliyle tablet bilgisayarların kullanım özgürlüğüne sahip olan cihazın klavyesini taktığımızda ise herhangi bir dizüstü bilgisayardan farkı kalmadığını söyleyebiliriz. Dönüştürülebilir yapısı ile içerik tüketimi, yani yolda bir şeyler izlemek veya hızlıca internete girmek için gerekli esnekliği sunan Transformer Book T100, konu bir şeyler yazmak ya da ofis uygulamaları üzerinde çalışmak olduğunda ise klavyesiyle ön plana çıkıyor. Klavyesi takıldığında pek çoğumuzun hatırlayacağı ancak artık üretilmeyen netbooklarıyla benzer görünüme sahip olan tablet, malzeme kalitesi olarak da Asus standartlarını rahatça karşılıyor. Büyük oranda sert plastik malzemenin kullanıldığı tabletin klavye bağlantı noktasında ise metal tercih edilerek en çok kullanılacak kısmın mukavemetin yükseltilmiş ve genel dayanıklılık arttırılmış. Asus Transformer Book T100'ün giriş çıkış portları ve buton yerleşimine baktığımızda ise tabletin sol tarafında ses arttırma ve azaltma butonları ile Windows 8.1'de klasik masaüstü ile modern arayüz arasında geçiş yapılmasını sağlayan hızlı geçiş butonuna, üst kısımda ise güç butonu yer verildiğini görüyoruz. Tabletin sağ tarafına geçtiğimizde ise en üstte microSD kart slotuna, onun altında ise sırasıyla cihazı şarj etmemize yarayan microUSB portuna, mini HDMI konektörüne ve kulaklık için gerekli olan 3.5 mm girişine yer verildiğini görmekteyiz. Asus Transformer T100'ün klavye istasyonuna baktığımızda ise sol tarafına yerleştirilmiş sadece bir adet USB 3.0 portunun olduğunu görmekteyiz. Bu portu dilerseniz fare kullanmak, dilerseniz de ayrıca depolama sürücüleriyle çalışmak için kullanabilirsiniz. Klavye için genişletilebilirlik seçeneklerinden daha önemli olan bir şey varsa eğer, kuşkusuz o da ergonomisi ve kullanım rahatlığıdır. İlk defa geride bıraktığımız Eylül ayındaki Intel Geliştiriciler Konferansı'nda lanse edilen Asus Transformer Book T100 için o dönemde yapılan açıklamalarda klavye tasarımında Lenovo'nun ThinkPad klavyesi ve Apple'ın MacBook klavyelerinin rakip alındığı söylenmişti. Şimdi Transformer Book T100'ün klavyesine daha yakından baktığımızda aslında Asus'un hedeflerine yaklaştığını söyleyebiliriz. Zira klavye kullanması oldukça rahat ve uzun süreli kullanımlarda son derece keyif verdiğinde not düşmek gerekiyor. Bu bağlamda bakıldığı zaman hani klavyenin butonları cihazın boyutuyla doğru orantılı olarak biraz küçük tasarlanmış. Ancak kısa bir adaptasyon sürecinin ardından klavye kullanımının keyif vermeye başladığını söyleyebiliriz. Klavye ile ilgili olarak benim altını çizmek istediğim çok ama çok önemli bir nokta var. O da butonların yüksekliği. Zira Asus bu tabletin klavyesinde buton yüksekliğini ciddi derecede yüksek tutmuş. Bu şöyle bir özellik sağlıyor. Uzun süreler boyunca klavye kullanmak istediğinizde klavye tuşuna basıp yarattığı etkiyi geri hissetme uygulaması ya da hissiyatı büyük önem taşıyor. Yazma hissiyatını arttıran ya da yazma eylemini daha uzun süreler boyunca gerçekleştirmeniz noktasında sizi motive eden de bir özellik bu. İşte bunu sağlanabilmesi adına butonların yüksek tasarlanması gerekiyor. Asus'ta Transformer Book T100 modelinde bu tasarıma dikkat ederek oldukça yüksek bir buton tasarımına yer vermiş. Tabii arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Asus Transformer Book T100'ün klavyesi mükemmel de değil. Eleştirebileceğimiz belli başlı noktalar var. İsterseniz şimdi biraz da bunlardan bahsedelim. Klavye noktasında beni en fazla rahatsız eden nokta yön tuşlarının oldukça ama oldukça küçük tasarlanmış olmasıydı. Zira eğer oyun oynamak isterseniz yön tuşlarını çoğu zaman kullanma ihtiyacı duyabilirsiniz. İşte bu noktada tuşların küçük olması daha fazla adaptasyon sürecini, özellikle bu butonlar için ihtiyaç duymanıza neden oluyor ki bu hani her kullanıcının hemen kabul edebileceği ya da görmezden gelebileceği de bir durum değil. Zira sadece oyunlar değil, yön tuşlarına ihtiyaç duyduğumuz belli başlı başka uygulamalar da var. İşte o noktada yön tuşlarına ihtiyaç duyduğumuz anlarda küçük tasarlanmış olmaları maalesef kullanımı zorlaştırıyor. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Tabii klavye demişken hemen altında yer alan touchpad'den de bahsetmek gerekiyor. Touchpad tabii ki mükemmel değil, ancak genel olarak bakıldığı zaman bu seviyede yer alan, bu boyuttaki bir bilgisayar için başarılı bir touchpad'e sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Zira touchpad'in büyük tasarlanabilmesi için yeterli bir alana ihtiyaç duyuluyor ya da geniş bir alana ihtiyaç duyuluyor. İşte bu noktada cihazın boyutu da büyük önem taşıyor. Asus Transformerbook T100 10.1 inç büyüklüğünde bir bilgisayar ve ekran büyüklüğüyle paralel bir klavye istasyonuna sahip. İşte bu faktörlerden ötürü touchpad alanı görece düşük tutulmuş, ancak buna rağmen kendisinden daha büyük bazı bilgisayarlardan daha geniş touchpad'e sahip olduğunu da söylememiz gerekiyor. Hani yüzeye entegre buton yapısı var touchpad'de. Yani touchpad'in sol alt kısmında bir buton, sağ alt kısmında da bir buton var. Bunlara basıyorsunuz. Touchpad'in altına yerleştirilmiş bağımsız tıklama butonları bulunmuyor. Bunu da merak edenler için söylemiş olalım. Genel olarak değerlendirecek olursak Transformerbook T100'ün klavyesi ve touchpad'ini beğendiğimi söylemem gerekiyor. Bir süre adaptasyon ihtiyacı duyuyorsunuz, ancak hemen ardından rahat bir şekilde hızlıca seri olarak bilgisayarı klavye üzerinden de kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, Asus Transformerbook T100 için tasarım anlamında söyleyebileceklerimiz genel olarak bu şekildeydi. Malzeme kalitesi anlamında Asus'un standartlarını yakalayabilen klavye istasyonuna baktığımızda ise ufak bir adaptasyon sürecinin ardından keyifli ve serice kullanabileceğimiz bir tasarım anlayışı Transformerbook T100 ile birlikte bizlere sunulmakta. Tabi tasarımla birlikte bence daha da önemli olan bir nokta varsa o da donanımdır. Zira tablet bilgisayarları için donanım da büyük önem taşıyor. Hatta tabletler arasında ayırt edici farkı da zaman zaman donanım oluşturuyor. Transformerbook T100'de piyasadaki pek çok rakibinden ayırt edici özellik olarak donanımıyla ön plana çıkıyor. Zira Intel'in Bytrail kod adını verdiği yeni nesil atom işlemci platformu kullanılıyor Asus Transformerbook T100 üzerinde. Şimdi isterseniz daha detaylı olarak cihazın sahip olup platforma bir derin dalış yapalım ve hem donanım anlamında nelerin bu cihazda olduğunu, hani bu donanımın cihaz için neler vaat ettiğine daha yakından bakalım, bunu irdelemeye başlayalım. Asus Transformerbook T100 Intel'in yeni nesil atom işlemci platformunu kullanıyor. Donanım tutkunu pek çok meraklı bu platformu Bytrail kod adıyla da biliyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Yeni platformun hangi özelliklerle ön plana çıktığını anlatacağız. Ancak yeni platforma geçmeden önce atom işlemci ailesinin nereden nereye geldiğini de kısaca görmek, hatırlamak gerekiyor. Zira eğer atom işlemci platformunun doğduğu noktayı hatırlamazsak yeni platformun hangi noktalarda ayrıldığını anlamak daha da güçleşiyor. O yüzden isterseniz atom işlemci jenerasyonunun gelişimine bir göz atalım. Pek çoğumuzun bildiği üzere atom işlemci platformu Intel tarafından 2008 yılında lanse edilmiş ve o dönemin düşük enerji ihtiyacını karşılayabilecek platformların hazırlanması ve bu platformları kullanan netbook dediğimiz minik bilgisayarların piyasaya sürülmesi hedeflenmişti. Atom işlemci platformunun o dönemdeki zeminini ilk defa 2004 yılında tasarlanan Bonnell işlemci mimarisi oluşturmuştu. Aradan geçen süre zarfında, ki yaklaşık 5-6'lık süreden bahsediyoruz, atom işlemci platformu irili ufaklı çeşitli güncellemeler aldı ama tam anlamıyla radikal güncellemeler aldığını söyleyemeyiz. Örneğin Nehalem mimarisinden Sandy Bridge mimarisine geçişteki radikal değişikliklerin bir benzerini Bytrail platformuna kadar Intel cephesinde göremedik. Evet, üretim geometrisi gelişti, fabrikasyon sürecinde ilerlemeler kaydedildi, ufak tefek güncellemeler yapıldı. Platformun bir önemli güncellemesi olarak Kuzey Köprüsü platformun içerisinde alındı. Dolayısıyla bellek kontrolcüsü gibi unsurlar işlemcinin içerisine taşındı, ancak yine de mimari seviyede, yani mikro işlemci tasarım anlamında çok ciddi değişiklikler olmadı. Genelde 2008 yılındaki ilk platformun revize edilmiş, iyileştirilmiş halleri karşımıza çıkıyordu. Ancak Asus Transformerbook T100'e de gücünü veren Bytrail platformu Intel'in adeta sıfırdan tasarladığı yepyeni bir atom işlemci platformu. Neden derseniz bunu açıklamak istiyorum. Çünkü hem işlemci yani CPU hem de grafik yani GPU tarafında önemli geliştirmeler var. Bunları ifade etmek gerekiyor. Performans ve enerji verimliliğinin ön planda olduğu yeni platform ile Intel özellikle 22 nanometre fabrikasyon sürecinin sağladığı enerji avantajlarına güvenerek ARM'ın Cortex-A15 tasarım ve Qualcomm'un Create mimarisini sadece performans değil aynı zamanda enerji tüketimi anlamında da rakip oluyor ki zaten performans anlamında Atom işlemci ailesi ARM tabanlı muadillerinden daha yükseğini vermeyi başarıyordu, fakat sıkıntısı daha yüksek performansı aynı zamanda daha fazla enerji tüketimiyle sunuyor olmasıydı. Ancak Bytrail platformu ile birlikte Intel daha yüksek performansı, benzer hatta belki daha düşük güç tüketim seviyelerinde sunmaya başladığını iddia ediyor. Dolayısıyla Bytrail platformunun bu bağlamdaki kazanımlarının oldukça önemli olduğunu söylemek gerekiyor. 22 nanometre fabrikasyon sürecine ek olarak Intel'in aynı zamanda 3 boyutlu transistörler kullanması da transistör seviyesindeki akım kaçaklarının önüne geçtiği için işlemcilerin daha yüksek frekans seviyesinde ölçeklenebilmesinin de önü açılmış durumda. Zira akım kaçağının daha fazla olduğu yerlerde maalesef frekans ve güç tüketimi anlamındaki denge maalesef istenilen oranda ölçeklenemediği için performans anlamında istenilen seviyeye ulaşılamıyor ya da frekans arttırımı yapılarak performans yükseltilse bile maalesef doğru orantılı olarak güç tüketimi de arttığı için sonucunda böylesine ultramobil cihazlarda çok fazla yer bulamıyordu Intel kendisini. Ancak Byte-Tree platformu ile birlikte 22 nanometre ve 3 boyutlu transistörler sayesinde Intel güç tüketimi anlamında da rakibi ARM ve ARM tabanlı çözüm kullanan firmalara daha da iddialı bir şekilde rakip olmayı başarmış durumda. Bunlarla birlikte tabii ki platformun kendisinin az çok önemli yenilikleri var. Bu yeniliklerin başında şunu söylemek istiyorum. Mikro işlemci tasarımı anlamındaki en büyük kazanım out of order execution adı verilen paralel işlem yapma yeteneğinin mimariye kazandırılmış olması. Byte-Tree platformundan önceye kadar atom işlemci ailesine güç veren mikro işlemci tasarımında in order execution tasarımı vardı. Yani sıralı bir tasarım anlayışı söz konusuydu. Burada da komutların uygulama sırasına göre işlenmesi gibi bir anlayış vardı ki bu zaman zaman tabii ki performans anlamında out of order mimarisine sahip modern rakiplerinden geri kalmasına neden oluyordu atom işlemci platformunun. Ancak yeni tasarımla birlikte Byte-Tree işlemci platformuna out of order anlayışının ürünü olan bir mimari destek veriyor, güç veriyor diyebiliriz. Bu da şu kazanımı sağlıyor. Bu sayede komutlar program sırasından bağımsız çalışabildiği için genel performansta ciddi bir gelişim elde ediliyor. Atom jenerasyonunun en önemli dezavantajı olarak gösterilen komutları sıralı işleme handikapı böylece ortadan kalkmış oluyor ki bu performans anlamında yeni tasarım anlayışının en önemli yanlarından bir tanesi. Yeni nesil Byte-Tree platformu komut seti seviyesinde de güncellemeler içeriyor. İlk atom işlemcilerine baktığımız zaman 2006'larda gördüğümüz Merom ya da Conroe serisi x86 işlemcilerdeki komut setlerinin benzerlerini taşıdığını görmekteyiz. Ancak yeni platforma baktığımız zaman ise özellikle üretim teknolojisine bağlı olarak zar boyutu ve güç tüketimi arasında ciddi bir denge sağlanabildiği için başta SS 4.1 ve 4.2 olmak üzere ISNI gibi yeni nesil komutların pek çoğunun Byte-Tree platformuna da dahil edildiğini görmekteyiz. Mimari seviyede Silvermont kod adıyla anılan platform aynı zamanda 64 bit uyumluluğuna da sahip. Bu sayede Intel tercih edeceği modellere göre ultramobil cihazlar için 64 bit desteği de sunmaya başlayacak ki güncel Byte-Tree modellerine baktığımız zaman pek çok işlemcinin aslında 64 bit desteği sunduğunu da bu noktada söylemek gerekiyor. Yeni nesil atom işlemci platformunun kazanımları sadece CPU yani işlemci tarafıyla sınırlı değil, grafik tarafı için de önemli geliştirmelerden bahsedebiliriz. Atom işlemci ailesinin ultramobil cihazlara hedef alan son versiyonlarına baktığımız zaman en zayıf halka olarak grafik birimini gösterebiliriz. Zira Byte-Tree yıl öncesine kadar Intel'in hissedarı olduğu Imagination firmasının PowerVR SGX grafik birimlerini kullandığını görmekteyiz. Ancak bu noktada tabii ki tam olarak nedenini bilmesek de Intel maalesef Apple gibi rakiplerinden farklı olarak PowerVR grafik birimlerinin daha eski sürümlerini hep kullandığı Atom platformu içerisinde. Tabii ki bir işlemcinin tasarım süreci, o tasarım esnasında hangi grafik biriminin kullanılacağının planlanması gibi pek çok faktörden ötürü Intel rakiplerine kıyasla bir adım geriden geldi hep grafik birimi tarafında. Ancak Byte-Tree platformu ile birlikte grafik tarafında da radikal bir değişikliğe gidiyor Intel ve şu ana kadarki tüm çözümlerinden farklı olarak ilk defa bu platformla birlikte Atom işlemci ailesinde kendi geliştirdiği, bakın buranın altını çiziyorum, kendi geliştirdiği grafik birimine yer veriyor ki Byte-Tree platformundaki işlemcilerde Intel'in 7. nesil HD grafik birimi bulunmakta. Bu neye denk geliyor dersiniz eğer, aslında bu grafik birimi mimari seviyede Intel'in Ivy Bridge mimarisindeki entegre grafik biriminden çok da farklı değil. Hani o noktada o dönem için Ivy Bridge mimarisindeki en hızlı entegre grafik birimi HD 4000'di ve bu grafik birimi içerisinde 16 adet uygulama işlem birimi vardı ya da İngilizce tabiriyle execution unit vardı. Byte-Tree platformundaki HD grafik birimine baktığımız zaman ise uygulama işlem birimi tarafında bir ciddi kısıntıya gidildiğini görmekteyiz. 16 yerine 4 adet işlem birimi var. Ancak bunların yanı sıra Ivy Bridge mimarisindeki grafik biriminin sahip olduğu tüm API desteği Byte-Tree platformunda da mevcut. DirectX 11, OpenGL ES 3.0, OpenGL 3.0 gibi pek çok standart aslında burada destekleniyor. Tabii OpenGL ES 3.0 tarafında Android işletim sistemindeki desteğin ne ölçüde olacağını henüz Intel açıklamış olmasa bile Windows altında bu desteklerin hepsinden faydalanabiliyoruz. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Aynı zamanda yeni üretim teknolojisi sayesinde Byte-Tree platformunda da entegre grafik birimi işlemciyle güç paylaşımı yaparak kendi saat hızını dinamik olarak ölçeklendirebiliyor ki 331 MHz ile 667 MHz arasında saat hızları otomatik olarak ayarlanabiliyor grafik birimi için. Tabii entegre grafik biriminin medya yetenekleri de geliştirilmiş durumda. Yani sektörde yaygın olarak kullanılan pek çok video kodeği için donanımsal hızlandırma 7. nesil entegre grafik biriminde bulunuyor ki bu da önemli. Zira bu sayede yüksek bitrate'lerine sahip pek çok 1080p filmi de Byte-Tree platformu üzerinde ve bu platformu kullanan Asus Transformbook T100 gibi cihazlarla akıcı bir şekilde sorunsuz ve sıkıntısız olarak kullanabilirsiniz. Bunlar önemli detaylardı. Bilindiği üzere Android, Windows Phone ve iOS tabanlı akıllı cihazlarımız uyku moduna dahi arka planda uygulamaları çalıştırmaya ve güncellemeye devam ediyor. Yine arka planda mailleri almayı sürdürebiliyoruz. Windows 8 ile birlikte Microsoft da bu özelliği sunmaya başladı ki buna Connected Standby adı veriliyor. Ve bu özellik sayesinde Windows işletim sisteminin, Windows 8 ya da 8.1 işletim sistemini kullanan cihazlar da uyku modunda güncelleme yapmayı sürdürebiliyorlar. Ancak buradaki şöyle bir sıkıntı var. Microsoft maalesef Windows 8 ve 8.1 için Connected Standby özelliğini sadece 32 bit modunda verebiliyor. Yani 64 bitte bu özellik çalışmıyor. İşte bu nedenden ötürü Asus Transformer T100 modelinde 64 bit işlemci üzerine 32 bit işletim sistemiyle yoluna devam etmiş. Zira eğer Windows 8'in 64 bit versiyonu veriyor olsaydı maalesef Connected Standby özelliğinden faydalanamayacaktık ki ultra mobil cihazlar için bu aslında olması gereken bir özellik. Zira arka planda güncelleme yapmak mobil cihazların en önemli yeteneklerinden bir tanesi ya da mobil cihazları mobil olmayanlara göre ayırt eden faktörlerden, ayırt edici unsurlardan birisi. Dolayısıyla işte bu faktörden ötürü Transformer T100 64 bit uyumlu bir işlemci üzerine maalesef 32 bit bir işletim sistemine geliyor. Bu detayı da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, Asus'un Transformer T100 modelini incelerken Intel'in yeni nesil atom işlemci platformunu da mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde sizlere anlatmış olduk. Bu merak edilen bir platformdu. Bu vesileyle bunu da aradan çıkardık diyelim ve en önemli kısma cihazın performansına geçelim. ByteRail platformunun en hızlı işlemci modellerinden birisi olan Atom Z3740 acaba Transformer T100 üzerinde nasıl bir performans sunuyor? Videomuzun en keyifli ya da en hareketli kısmı diyebileceğimiz performans değerlendirmesine sıra geldim. Önce test tablosu ekranlarınıza gelecek ve sentetik uygulamalarda aldığımız sonuçları sizlerle paylaşacağız. Ardından da bu bilgisayarda oyun nasıl oynanır canlı bir demo ile ekranlarınıza getirerek oyun performansını merak edenleri de tatmin edici bir detay vermiş olacağız. Şimdi hep birlikte performans değerlendirmesine geçelim. Şu an ekranlarınıza gelen test tablomuzda sentetik testlerde alınan sonuçları yakinen görebilirsiniz. PCMark 7'ye baktığımız zaman genel skorun 2117 olduğunu görmekteyiz ki modern dizüstü bilgisayarlarla kıyaslandığı zaman bu skor düşük gibi gelebilir ancak bu cihazda atom işlemci platformunun olduğunu unutmamak gerekiyor ve burada bir tablet bilgisayardan bahsettiğimizde tekrar hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla bu kriterleri baz aldığımız zaman kendi kategorisinde hatırı sayılı bir performans başarımı gösterdiğinde söylememiz gerekiyor. Tabii aynı zamanda PCMark 7'nin alt skorlarına da yine bu tablo itibariyle ulaşabilmeniz mümkün. 3D Mark 11'e baktığımız zaman ise Ice Storm testinde aldığımız puan genel olarak 14.939 yani yaklaşık 15.000 puan olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu bağlamda da 7. nesil LG grafik biriminin platformu grafik anlamında daha ileri bir noktaya taşıdığını ifade edelim. Çünkü bir önceki atom işlemci platformunda maalesef Imagination firmasının eski nesil PowerVR LGX grafik birimi vardı ve bu grafik uygulamalarında platformun ayağını aşağı çeken bir unsurdu. Ancak ByteRail ile birlikte Intel bunu düzeltmiş. Bunu da net bir şekilde ifade edelim. Hatta yine genel skora ek olarak 3D Mark 11 Ice Storm'da alınan fizik skoru gibi alt test sonuçlarını da ekranlarınıza tabloyla getirmiş olduk. 3D Mark 11'in clock gate'ine baktığımız zaman ise elden skor yine 1117 olarak ekranlarınıza geliyor. Ki bilindiği üzere aslında Ice Storm ve Clock Gate gibi testler daha çok işlem gücünün görece daha düşük olduğu sistemlerin aslında değerlendirilmesinde, karşılaştırılmasında kullanılan bir yazılım. Bu arada da yine skorların bu seviyede, bu sınıfta ya da bu standarttaki cihazlar açısından oldukça iyi olduğunu söylemiş olalım. PCMark Vantage'a baktığımız zaman ise burada da yine yaklaşık 5000 puanlık bir skor olduğunu söyleyebiliriz. Bu yine tablet bilgisayarlar arasında önemli bir skor olarak karşımıza çıkıyor. Hard disk puan olarak da 8979 yani yaklaşık 9000 puandan bahsediyoruz ki burada 32 GB'lık eMMC NAND flash biriminin olması depolama sürücüsü anlamındaki performansı yükseltiyor ki mekanik disk kullanan pek çok dizüstü bilgisayarın aslında daha düşük skorlar verdiğini de biliyoruz. Ama tabii ki 32 GB'lık kapasite maalesef Windows tabanlı bir cihaz için yeterli bir kapasite değil. Bunu da altını çizelim zira Windows üzerine Office 2013'ü ekleyince zaten diskin önemli bir kısmı dolmuş oluyor. Ki Windows uygulamalarının kapladığı alanı da dikkate aldığımızda ister istemez microSD kart kullanımının zorunlu hale geldiğine tanık oluyoruz ki burada yani bu cihazla birlikte microSD kart kullanacaksanız Class 10 sınıfı en azından yüksek veri yazma ve okuma performansına sahip kartlar kullanmanız sistemin genel başarımının etkilenmemesi adına önemli bir unsur. Bunu da ifade etmiş olalım. Crystal Benchmark ile disk performansına yakından baktığımız zaman ise ortaya çıkan sıralı okuma ve yazma performansını yine görebilirsiniz. Yaklaşık 141 MB'lık, 142 MB'lık bir okuma performansı ve 50 MB'lık bir yazma performansından bahsedebiliriz. H3'ün Pro'ya baktığımız zaman ise minimum hızların 86 MB saniye, maksimum hızın ise 151 MB saniye olduğunu görmekteyiz. Tabii testten teste ufak oynamalar olabilir. Bunun da altını çizmiş olalım. Erişim süresi anlamında da yine mekanik disklere nazaran eMMC depolama biriminin etkisi hissedilir şekilde tablolara da yansımış durumda. Evet, sentetik testler sonrasında isterseniz oyunlarda neler yapabildiğine daha yakından bakalım cihazın. İlk olarak Asphalt 8'i kurduk. Asphalt 8 GameNode tarafından bugünlerde Windows Phone 8'e ve Windows 8'e ücretsiz olarak sunulmuş durumda. Windows 8 versiyonunu kurduk. Şu an zaten ekranlarınıza gelebileceğiz üzere oynuyoruz. Asphalt 8'de herhangi bir sıkıntı yok. Gayet keyifli bir şekilde yüksek grafik kalitesinde bu oyunu oynayabiliyoruz. Street Fighter gibi oyunların testlerini de yaptık. Genellikle 1366x768'de görece eski diyebileceğimiz oyunları sıkıntısız ya da sıkıntısıza yakın bir şekilde oynayabiliyorsunuz kabul edilebilir kalite ayarlarında, ama üst seviye oyunları, Crash 3 gibi oyunları örneğin bu bilgisayarda oynamayı çok fazla hayal etmeyin. Zaten o seviyedeki oyunların oynanması için tasarlanmış bir bilgisayar olmadığını da söylemiş olalım. Fakat görece eski nesil oyunları, işte biz Asphalt 8 yerindeki Street Fighter testi yaptık. Ancak bununla birlikte daha eski pek çok oyunu da yine bu cihazda kurup deneyebilirsiniz. Pek çoğundan belli kalite ve çözünürlük ayarlarında tatmin edici, akıcı, yani akıcılık anlamında tatmin edici oyun performansını elde etmeniz olası. Video performansına gelecek olursak eğer yeni nesil atom işlemci platformu yüksek bitrate değerine sahip 1080p videoları oynatmakta sıkıntı yaşamıyor. Bu videoları akıcı bir şekilde oynatabilirsiniz. Yani Full HD videoları sorunsuzca bu bilgisayar üzerinde izleyebilirsiniz. Şu an ekranlarınıza gelmeyecek ama biz bu bilgisayarda 4K video testi de yaptık. Fakat atom işlemci platformunun nefesi maalesef 4K için çok yüksek yeterlilik seviyesine sahip değil. 4K videolarda atlamalar yaşadığımızı da bu vesileyle sizlerle paylaşmış olalım. Video demişken ses performansına değinmek gerekiyor. Tabii ki ses performansını buradan size aktarmamız çok sağlıklı olmayacaktır. Ancak yine de hoparlörün ne derece ses verebildiğini duyabilmeniz adına şimdi isterseniz ses performansına bakalım. Evet, genel olarak hoparlörle ilgili diyebileceğimiz şey şu. Hani bulunduğunuz ortamda müzik dinlemek için yeterli diyebileceğiniz performans sunuyor ama öyle muazzam bir ses performansına sahip olduğunu söylemek de çok kolay değil. Fakat özellikle Çin yapımı tabletlerle kıyasladığımız zaman Asus Transformbook T100'ün ses anlamında onların fersah fersah ötesinde olduğunu da söylememiz gerekiyor. Tabii ses anlamında derken sesin sadece yüksekliği değil, sesin tokluğu ve kalitesi anlamında da onlara nazaran, en azından pek çoğuna nazaran daha iyi ses verdiğinde burada ifade etmiş olalım. Cihazımızın üzerine bir de 1.2 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Kameranın performansına da değinelim. En nihayetinde Windows 8.1 üzerinde örneğin bir Skype kurarak görüntülü görüşme yapmak isteyebilirsiniz.
Evet, şu anda Asus Transformbook T100'ün kamerasının video kayıt performansına bakıyoruz. Arkamda enler görünüyor, yine aylak aylak oturuyor. Ön karışık ve kalabalık olduğuna bakmayın. Elinde telefon sürekli birileriyle yazışıyor. Şaka bir yana, İncelenmeyi de bekleyen pek çok ürün var. Bunu indirim masasından da net bir şekilde anlayabiliyoruz. Beni de biraz bitkin ve yorgun görüyorsunuz. Saat geç bir saat. Dolayısıyla yoğun bir koşturmaca, yoğun tempolu bir günün ardından bunlar gayet normal.
Bir evet. Ziyade olsun deyip ben müsaade ediyorum.
Gel o zaman.
Canım benim, gel.
Sen nereye gidiyorsun canım benim?
Eve gidiyorum. Geç oldu. Akşam oldu.
Bu bağlamda da orta şeker bir kamera performansı var ki zaten ön kameradan bahsediyoruz. Hani arka kamera olsa belki kamera için başka şeylerle söylemek isteyebiliriz ama bu kamera daha çok video konferans yapabilmek için tasarlanmış. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Zaten tabletin arkasında da bir kamerası bulunmuyor. Evet, performans olarak Asus Transformbook T100'ün yapabildikleri bu şekilde. Oyun anlamında çok yüksek performans beklememek gerekiyor. Ancak yeni grafik biriminin bir önceki atom işlemci jenerasyonuna kıyasla oyun deneyimini ciddi şekilde arttırdığını da söylemek gerekiyor. Tabii atom işlemci ailelerini kendi içerisinde kıyaslamak gerekirse, zira piyasada yeni nesil işlemciler açısından ARM platformunda da yüksek grafik performansı sunabilen iddialı rakipler olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak Intel için ciddi bir ilerlemenin olduğunu da bu noktada göz ardı edemeyiz. Genel işlem başarımı anlamında da şunu söylemek istiyorum. Tabloları zaten siz de gördünüz. Ancak kısa bir özet geçmek gerekirse, single thread dediğimiz tek izlekli süper yoğun işlem gücü gerektirmeyen uygulamalarda Asus Transformbook T100 gerçekten de pek çok kullanıcıyı tatmin edebilecek performans başarımını ortaya koymayı kolayca başarıyor. Bunun altını çizebiliriz ama Multithread dediğimiz çoklu izlek desteğine sahip uygulamalara geçtiğimiz zaman ise en nihayetinde 4 çekirdekli bile olsa bir Atom işlemcisinden bahsettiğimiz için benzer fiyat seviyesinde yer alan Core i3 ya da Core i5 tabanlı dizüstü bilgisayarlarla da kıyaslanmamak gerekiyor. Zira bu tablet bilgisayarın en büyük özelliği günlük performans ihtiyacını karşılayabilecek, aynı zamanda bir gün içerisinde kullanıcısını batarya anlamında yarı yolda bırakmayacak bir çözüm olmasıdır. Dolayısıyla performans güç tüketimi arasındaki dengelere de dikkat etmek gerekiyor. Peki cihaz ısınıyor mu? Bir ondan bahsedelim. Açıkçası 22 nanometre üretim teknolojisinin kazanımları sayesinde tablet bilgisayarın yoğun yük altındayken bile rahatsız edici seviyede ısınmadığını söylemek gerekiyor. Zaten bir klavye istasyonuna sahip, bu klavyeyi istediğimiz zaman çıkartabiliyoruz ve anı işlem birimleri aslında ekranda, yani tablet kısmında olduğu için klavye tarafında herhangi bir rahatsızlık yaşamak çok mümkün değil. Klavyesi takılıyken, yani dizüstü bilgisayar gibi kullanırken klavyelerde yaşadığımız, yani standart dizüstü bilgisayar klavyelerinde yaşadığımız ısı problemlerinin hiçbirisini bu bilgisayarda yaşamıyoruz. Isı ile ilgili sıkıntı olursa eğer tablet modunda karşınıza çıkabilir. Eğer tablet modunda yoğun grafik yükü gerektiren, yoğun grafik performans ihtiyacı duyan bir sistemin tamamını yük altına alan bir oyun açtığınızdaki, örneğin Asphalt 8'i uzun saatler boyunca oynadığınızı düşünüyorum. Düşünürsek eğer tablet bilgisayarın ufak bir şekilde ısındığını hissedebiliyorsunuz ama yine de bu çok böyle ciddi derecede rahatsızlık verecek seviyede olmuyor. Bunu da ifade etmiş olarak pil performansına geçelim. Çünkü en nihayetinde bir ultramobil cihazdan bahsediyoruz ve pil performansı da kuşkusuz satın alma noktasındaki etkeden en büyük faktörlerden bir tanesi. 31 watt saat kapasiteli 2 hücreli bir pil olduğunu söylemiştik teknik özellik kısmında. Asus'un kendi resmi açıklamasına bakarsak eğer bu cihaz 11 saatlik pil performansı sunuyor ki bizim hafif yük dediğimiz standart pil testimizde aslında 10 saat civarında bir pil performansı elde ederek Asus'un iddialarına çok yakın bir sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Ancak pratik kullanım senaryolarına geçtiğimizde ise ben bu tableti birkaç gün boyunca yanımda taşıdım ve günlük kullanım esnasında, yani hafif film izlediğinizi düşünelim, arada internete girdiğinizi, oyun oynadığınızı, uygulama çalıştırdığınızı, notlar aldığınızı farzlarsak eğer Asus Transformbook T100'ün yaklaşık olarak 5,5-6 saat civarında pil ömrü sunduğunu söylemem gerekiyor. Tabi buradaki 5,5-6 saatlik pil süresi benim kullanım senaryolarım çerçevesinde benim elde ettiğim sonuçlardı. Bu senaryolar çerçevesinde sizin de kullanım alışkanlıklarınıza bağlı olarak bu süre artabilir ya da azalabilir. Bu tamamıyla sizin ne çalıştırdığınız ya da hangi uygulamalar üzerinden cihazı test ettiğinizle ilgili olarak görece bir kavram olduğunu ve değişiklikler gösterebileceğini de bu noktada not düşmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, Asus Transformbook T100 için söyleyebileceklerimiz bu kadar. Teknik özelliklerinden pil performansına, grafik performansından işlemcisine, hatta işlemcisinin sahip olduğu mimariye kadar tüm detayları derinlemesine bir şekilde ekranlarınızda getirmeye çalıştık. Benim sonucumu merak ediyorsanız ya şunu söylemek istiyorum. Asus Transformbook T100 bu videoyu çektiğimiz gün itibariyle Türkiye piyasalarında yaklaşık 1000 lira 1100 lira seviyelerinde bir fiyatlandırmaya sahipti ki şimdi en nihayetinde bir tablet bilgisayar alıyoruz. Tablet bilgisayarlarında fiyatları modeline göre işte 300-400 liralardan başlayıp 1500-2000 liralara kadar gidebiliyor, bunu biliyoruz. 1000 lira fiyat bandı bu tableti biraz daha iPad'e rakip bir hale getiriyor. Yeni nesil iPad'lerle yan yana koyabiliriz aslında fiyat anlamında. Ancak en nihayetinde bir Windows işletim sistemine sahip tabletten bahsediyoruz. Yani klavyesini taktığınız zaman bir dizüstü bilgisayar gibi de kullanabileceğiniz bir cihaz var karşımızda. Teknik özellik kısmında eksikleri ya da hani daha iyi olabileceğini düşündüğümüz yerler var mı? Var. Örneğin ekran çözünürlüğünden bahsetmedim ki 1366x768. Keşke ekran çözünürlüğü biraz daha yüksek olsaydı. Yani bu bağlamda bir eksikliği var. Ancak ekran çözünürlüğünün yüksek olması bir noktada pil performansını olumsuz etkileyecek. Aynı zamanda grafik performansını ister istemez biraz daha aşağı çekeceği için 10.1 inçlik bu çözümde Asus 1366x768'i uygun görmüş ki yani çok rahatsız edici bir durum olmadığını da altını çizmek istiyorum. Kaldı ki panel IPS panel, dolayısıyla bu fiyat bandında yer alan pek çok dizüstü bilgisayardan farklı olarak TN panel yerine IPS panel kullanıyor. Bu da ister istemez hem görüş açıları hem de görüntünün kalitesi anlamında daha iyi bir deneyim sunuyor. Bunun da altını çizmiş olalım. İşlemci tarafına geçecek olursak eğer 4 çekirdekli Atom işlemci platformunun piyasadaki neredeyse bütün ARM platformlarından, ARM işlemcilerinden, ARM tabanlı çözümlerden daha hızlı olmayı başardığında not düşmek gerekiyor. Bu platformun şu an belki de en büyük rakiplerinden birisi olarak Nvidia'nın Tegra 4'ünü gösterebiliriz. Zira Tegra 4 genel başarım anlamında Bytrail ile yakın bir platform olmayı başarabiliyor. Özellikle Android platformundaki cihazlarla karşı karşıya getirirsek eğer. Klavyesi keyifli, kullanımı keyifli. Bir süre adaptasyon ihtiyacı duyuyorsun ancak sonrasında tüm ihtiyacınızı karşılayabiliyor. Kaldı ki burada belki daha altı çizilmesi gereken en önemli unsur pil. Pil performansı bizim standart testlerimizde 10 saati gördük. Günlük testlerimizde ise 5,5-6 saat bandında seyrettik ki bu yine pek çok kişinin ihtiyacını karşılayabilecek bir süre. Özellikle yoldayken bir şeyler izlemek, otobüsteyken, hareket halindeyken ya da uçaktayken o ulaşım süresini eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyenler için Asus Transformbook T100'ün ki 6 saatten bahsediyoruz. 6 saatte buradan İngiltere'nin biraz daha ötesine geçebilirsiniz. Sadece film izleyecekseniz eğer süre 8-9 saate kadar da uzayabilir. Yani İstanbul New York seferini bu tabletle yapabilir. Piliniz bitmeden 9 saat boyunca aslında filmde izleyebilirsiniz. Bunun da altını çizmiş olalım. Genel olarak performansı, tasarımı, malzeme kalitesiyle beğenimizi kazanan bir bilgisayar oldu Asus Transformbook T100. Takarsanız dizüstü bilgisayar, çıkartırsanız tablet olarak kullanabileceğiniz keyifli bir cihaz. Eğer bugünlerde ikisi bir arada formunda kullanabileceğiniz bir hibrit cihaz, hibrit tablet arıyorsanız eğer mutlaka Asus Transformbook T100'e de göz atmanızda fayda var diyoruz. Ben Erdi Özdağ, bu videoda Asus Transformbook T100'ü inceledim. Umarım verdiğimiz detaylarla sizler için aydınlatıcı bir video ortaya koymayı başarabilmişizdir. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.